Ayrım 3. Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 28. Şafağın ilk ışıkları Mitsiva'daki limanı turuncumsu yumuşak bir parlaklığa boyadığında, Habeş donanmasının gururu direklerinde keyifle dalgalanan Britanya adalarının İngiliz bayrağıyla demir attı. Golden Boh müthiş bir fiyata, yaklaşık 2000 sterline Viscount George Winterton'ın emriyle yapılmıştı. Winterton azımsanmayacak büyüklükte bir gemi filosuna sahipti. Boh'la birlikte ailenin gemicilik geleneğini devam ettirerek sevgili oğlu Vincent için uygun bir gemi tedarik etmişti. Böylece servetine servet katmış olacaktı. Ne var ki saygıdeğer Winnie Winterton aslında cinayet teşebbüsü olan bir düello sırasında öldürüldü ve Ümit Burnu'nun kuzeyine yakın Hint Okyanusu sularının kıyısındaki Elephant Lagoon'a gömüldü. Bir Afrika deniz filosunun hem amiral hem de tek savaş gemisi olan, yapımı son dönemde tamamlanan Golden Boh, oğlunun ölümünün ardından artık Viscount'un planlarının bir parçası olmasa da yine de iyi bir yatırımdı. Safkan bir yarış atı kadar zarif ve güzel görünüyor, suda eşi zor bulunur bir hız ve zarafetle hareket ediyordu. Geniş apaz seyirde pupa yelken ve iyi bir rüzgarla peşinden gelen her savaş gemisinden kaçabilir, gelmeyenleri ise yakalayabilirdi. Ve şampiyon biniciye sahip bir at gibi Boh da becerikli ve cesur bir kaptana maharetinin karşılığını verebilir, diğer gemilerin bocaladığı veya rotasını değiştirmek zorunda kaldığı sert rüzgarlarda kolaylıkla ilerleyebilirdi. Hal Courtney savaşta ve barışta, rüzgarsız ve dingin havalarda, fırtınalı girdaplarda, Boh'un idaresinde olduğu aylar boyunca Sintine ve Ballast'tan, Civatra ve Dümen'e kadar gemisini tam anlamıyla tanımıştı. Her bir düğümünü nasıl sıkacağını, karşılaşacağına emin olduğu tehlikelere karşı onu nasıl silahlandıracağını biliyordu. Hal her kaptanın ek toplarla birlikte gemisine eklenen ateş gücünün getirdiği ağırlığı dengelemesi gerektiğinin farkındaydı. Bazısı daha hızlı, daha çevik bir gemi için daha az silahı tercih ederken bazıları da ateş gücüne güvenmeyi seçerdi. Hal Golden Boh'la hem hıza hem de silaha sahipti. Gemiye ilk başta tedarik edilen silahlar sayısız çarpışmada ele geçirilen kaliteli parçalarla birleştirilmişti. Şimdi Hal 3,5 metrelik namlularıyla her biri 9 kilo ağırlığındaki topları ateşleyebilen ve bir gemi direğini ikiye bölebilecek güçteki muazzam kulverinlerden, şarapnellerle doldurulan ve gemiye çıkmaya kalkışacak düşmanlara çok yakın mesafeden bile döndürülebilen daha küçük ama bir o kadar öldürücü falkonetlere kadar eşi benzeri olmayan top ve silah takımına başvurabilirdi. Bu nedenle Boh'un dişleri keskin, uzuvları hızlıydı ve bu yüzden kaptanı ona neredeyse tapıyordu. Doğal olarak hayatının en büyük aşklarından birinin diğer aşkına güzel görünmesini istiyordu. 4 ay evvel Judith Nazet Golden Boh'a binmiş ve Hall'la birlikte İngiltere'nin yolunu tutmaya karar vermişlerdi. Ancak sakin yolculukları Hal'in aile servetinin saklı olduğu koydan Afrika kıyılarına doğru ilerledikleri sırada imparatorun çaresiz talebini getiren bir Arap yelkenlisi tarafından yarıda bölünmüştü. Judith'in Boh'ta geçirdiği birkaç gün gemi mürettebatının ona en az Hal kadar hayran olmasına yetmişti. Muharebe alanındaki başarılarına hayran kalmışlar ve kılıcıyla zırhını bıraktığında dönüştüğü kadına tutulmuşlardı. Hal mürettebatına Judith'in dönüşü için hazırlık emri verip geminin suya indiği ilk günden bile güzel görünmesini istediğini eklediğinde adamları canhıraş işe koyulmuştu. Tam bir hafta boyunca Boh ve mürettebatının aylar boyunca verdiği denizcilik hizmetinden tek bir iz bırakmamak için kenarlardaki iplerden sallanarak geminin bordasını ve gövdesini ovalayıp kirişlere yeni çiviler çaktılar. Tahtaların her yanı iyice temizlendi, sistrelenip tamir edildi, kalafatlandı, katranlandı, yağlandı ve boyandı. Direk başları siyaha boyandı. Pruva ve pupa yelkenleriyle birlikte ana yelken de tamir edilmek üzere söküldü. İpler katranlandı, kulverinler cilalandı ve onur konuklarının güneşten korunabilmesi için güverteye daha fazla branda eklendi. Gemide bulunan her bir pala, mızrak ve baltanın pası ve kanı temizlendi. Tüfekler ve mil silahları tropik güneşte parıldayana dek cilalandı. Zavallı bir Arap savaşçı bir misket tüfeği de bacağından vurulduğunda atar damarı parçalanmış ve kan güvertenin meşe kaburgasına fıskiye gibi sıçramıştı. Ahşap doku kanı iyice içine çekmiş ve tam ana direğin arka tarafında kalan yerde hiç de hoş görünmeyen bir leke bırakmıştı. Hal mürettebatı o bölgeyi bol suyla yıkatıp ovdurdu. Fakat adamlar işlerini bitirdiklerinde ahşaba iyice sinen kan belli belirsiz de olsa hala görülüyordu. Mitsiva limanı kumsalla çevriliydi. Hal sahile bir grup adam gönderip kovaları kumla doldurmalarını emretti. Geminin kaburgası kumla zımparalanarak kazınacak ve böylece kan lekesi de temizlenecekti. Adamları gece yarılarına dek çalışırken hal başlarında bekledi. Hatta kendisinin yapmak istemeyeceği bir şeyi başkasına emretmemesi gerektiğine inandığından dizlerinin üzerine çöküp onlarla birlikte çalıştı. Sonunda ay ışığında gümüşü renklerde parıldayan güvertenin mümkün olduğunca lekesiz hale geldiğini ve kalan lekelerin de kaplamayı planladıkları brandaların gölgesinde kaybolacağını kabullenmek zorunda kaldı. Hal sevgilisinin dönüşüne böyle güzel bir olaya yaraşır bir ziyafetin damga vurması gerektiğini düşünmüştü. Bu Hun mürettebatı denizde sıkı yolculuklar yapmış, iyi savaşmış, düzinelerce arkadaşının kefenlenerek denize atıldığına şahit olmuştu. Onlar da bu vesileyle yiyip içip kafa dağıtmayı hak ediyorlardı ve Hal bunu en iyi şekilde yapacaklarından emin olmak istiyordu. Bu hepsi için mutlu bir gün olmasının yanı sıra bir o kadar da mühim bir gündü. Henüz evli değillerdi ama Hal sevgilisiyle evleneceği zaman bunu bir İngiliz kilisesinde protestan bir papazla yapmaya kararlıydı. Hayatlarını birbirlerine adadıklarını biliyordu. Daha önce sevmişti ve aldatılmanın acısını, büyük kayıpların ıstırabını da biliyordu. Fakat Judith'e olan aşkından daha evvel hiç olmadığı kadar emindi ve sevgisi kalıcıydı. Judith onun kadınıydı, çocuklarının annesi olacaktı. Ne kadar emin olursa olsun genç bir erkek için kabul etmesi çok kolay bir şey değildi bu. Şafak vakti geldiğinde Hal idaresindeki geminin direklerini, serenlerini ve yelkenlerinin görebileceği Varda Vela'ya yaslandı. Tüm yelkenler sıkıca bağlanmıştı ve gemi dinlenme halindeydi. Hal uzakta sahilde yerel tacirlerin tekneleri çeşitli mamullerle doldurduklarını görebiliyordu. Ölü keçi, koyun ve tavuklar, sebze ve meyve sepetleri, vat dolu çömlekler, dipnot. Vat, Habeşistan'ın ulusal yemeği et ya da sebzeden yapılan baharatlı yahni. Ve vatın altına konan ekşi mayadan injera krepleri. Kavrulmak, öğütülmek, demlenmek ve daha sonra şeker ya da tuzla birlikte servis edilmek üzere. Yeşil kahve çekirdekleriyle dolu çuvallar. Lübnan'daki bağlardan gelen sert kırmızı şarap varilleri. Sert ama bir o kadar tatlı bal şarabı. Yani tej sürahileri ve son olarak geline yakışır hoş kokulu, güzel bir ortam yaratmak üzere gemiyi süslemek için çiçek çelenkleri. Hal uzaktaki bu hummalı çalışmayı bir süre izledi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen yetişkin bir adamın kuvvetine, denizciliği ve savaşlardaki cesareti sayesinde kazandığı, iki katı yaşındaki adamlara emirlerini sorgusuz sualsiz dinleten otoriter bir tavra sahipti. Başının arkasında sıkıca bağladığı siyah gür saçlarında henüz beyazdan eser yoktu ve İmparator İyasu'yu şaşırtan yeşil gözleri keskin bakışlıydı. Sahip olduğu adeta kadınsı güzellik birkaç yıl evvel tamamıyla kaybolmuştu. Sırtında taşıdığı kırbaç izlerinden de anlaşılacağı gibi Hollandalılara tutsak düşmüştü, hatta esir olmuştu. Yaşadığı bu tecrübenin ardından yüzü zayıflamış, hatları sertleşip değişmişti. Çene hatları daha köşeli, ağız kenarları daha sert ve bakışları daha delice hale gelmişti. Golden Bough'un karinasını yalayan sulara bakıp, keşke annem ve babam burada olsaydı ve Judith'le tanışabilseydi. Gerçi annemi hatırlamıyorum, ben çok küçükken ölmüş. Ama babam, dedi içini çekerek. Umarım doğru şeyi yaptığımı düşünüyordur. Umarım benim hakkımda kötü şeyler düşünmüyordur. Elbette hayır. O seninle daima gurur duyardı. Gundvane, sana söylediği son sözleri düşünsene, tekrarla onları. Hal konuşamadı. Tek görebildiği uzuvları kesilmiş bir halde herkes görebilsin ve martılar ziyafet çekebilsin diye Cape kolonisinde bir dar ağacına asılmış babasının çürüyen bedeniydi. Haksız yere korsanlıkla suçlanan Sir Francis Courtney, hazinesinin yerini öğrenmeye çalışan Hollandalılar tarafından öldüresiye işkence görmüştü. Fakat adam yine de konuşmamıştı. Düşmanları onu dar ağacına astıklarında, Hal'in ağır cezaya mahkum edildiği yüksek duvardan, çaresiz ve kalbi kırık bir şekilde olanları izlediğinden habersizlerdi. ''Tekrarla onları!'' Ses nazik ama ısrarcıydı. Hal derin bir nefes alıp konuştu. Onun kanından olduğumu, onun ebedi hayat umudunu taşıdığımı söylemişti. Ve sonra bana bakıp şöyle devam etti. Elveda hayat. İşte yanıtın. Baban seni görüyor. Onu ebedi istirahat yerine götüren ben, gözlerinin güneşe dönük olduğunu ve nerede olursan seni gördüğünü söyleyebilirim. Teşekkür ederim Aboli, dedi Hal. Şimdi ilk kez babasının yakın arkadaşı ve kendisi için baba figürüne en yakın insan olan adama bakıyordu. Aboli, Doğu Afrika kıyılarındaki uzun seyahatlerinin ardından ormanlarda yaşayan Amadoda kabilesinin bir üyesiydi. Tüm saç kılları bir törenle birlikte abanoz renkli başından tek tek koparılmıştı. Ve yüzü düşmanlarına korku salmak amacıyla çocukluğunda yaptığı kesikler nedeniyle oluşmuş kabarık ve yuvarlak yaralarla doluydu. O ve kardeşi göklerin seçilmiş kişisi, kabilelerinin çok güçlü yöneticisi ve Monomatapa'nın oğulları olduklarından bunlar onun için imtiyaz sayılabilecek izlerdi. Her iki çocuk da daha çok küçükken esir tüccarları köylerine saldırmıştı. Aboli'nin kardeşi güvenli bir yere götürülmüştü ama Aboli o kadar şanslı olamamıştı. Uzun yıllar sonra Sir Francis Courtney onu özgürlüğüne kavuşturmuş ve bunu yaparak bir nesilden diğerine geçen, ölümün bile koparamayacağı bir bağ kurmuştu. Aboli'nin söylediği Gundvane, çalı faresi anlamına gelen bir lakaptı. Aboli ona bu adı Hal henüz 4 yaşındayken vermişti ve hala kullanıyordu. Golden Buch'taki başka kimse kaptanıyla böyle samimi olmaya cüret edemezdi ama Aboli istisnaydı. Hal'dan yarım kafa daha uzundu. İnce ve adaleli vücudu bir kobranın tehdit yer ve kıvrımlı zarafetiyle hareket edebiliyordu. Hal kılıç kullanma sanatıyla ilgili bildiği her şeyi, sadece teknik ve ayak hakimiyeti değil, rakibi yenebilmek için onu anlamanın yanı sıra sahip olması gelen savaşçı ruh da dahil Aboli'den öğrenmişti. Bolca yara bere aldığı, kan döktüğü zor bir eğitim olmuştu. Aboli, Sir Francis'in talebiyle genç öğrencisini zorlamıştı. Hal o günleri hatırlayınca burukça güldü. Bu geminin kaptanı olabilirim ama ne zaman kıç güvertesinde dursam, Lady Edwina'ya geri dönüp yaptığım hatalarla ilgili babamdan işittiğim azarları anımsıyorum. Ona göre her zaman bir şeyleri yanlış yapardım. Geminin pozisyonunu hesaplamak için oktantı ve güneşi kullanmayı ne kadar zor öğrendiğimi hatırlıyor musun? İlk denememde oktant boyumdan büyüktü. Gün ortasında güneşin altında domuz gibi terleyerek güvertede dururken geminin her sarsıntısında yalpalar, oktantın ağırlığıyla düşecek gibi olurdum. Aboli uzaklardan gelen bir gök gürültüsünü andıran kahkahasıyla gülerken Hal konuşmaya devam etti. Ve beni Latince konuşmaya zorlar. Bana bunu centilmenlerin dili olduğunu söylerdi. Bağ fiilleri ve fiil çekimlerini öğrenmek zorunda kalmadığın için ne kadar şanslı olduğunu bilemezsin. Ya da geminin her bir yelkenlisinin adını hatırlayamadığımda kulağımı çekerdi. Bir şeye doğru yanıt verdiğimde dahi yanlış söylediğim yüzlerce şeyi hatırlatırdı. Ve bu daima burada kıç güvertesinde tüm mürettebatın beni görebileceği yerde olurdu. Hal'ın yüz ifadesi aniden ciddileşti. Bunun için ondan nefret ettiğim zamanlar oldu, biliyor musun?
Evet, sebebini anlamayacağını ve ondan nefret edeceğini bildiği halde bunları yapmış olması seni ne kadar sevdiğinin kanıtı, diye karşılık verdi Aboli. Baban seni iyi hazırladı, sana karşı sertti, çünkü defalarca test edileceğini biliyordu.
Afrikalı gülümsedi.
Tanrı isterse belki sen de yakında sert davranabileceğin küçük bir Courtney'e sahip olabilirsin.
Hal gülümsedi. Baba olmak bir yana kendini koca olarak hayal etmekte dahi güçlük çekiyordu.
Henüz baba olmaya hazır olduğumdan emin değilim. Bazen bir kaptan olmaya hazır olup olmadığımı dahi bilmiyorum. Aboliha diye aykırdı ve kocaman elini halın omzuna koydu. Sen amansız düşmanlarını katlettin. Mişkanı ve kutsal kâsayı korudun. Güçlü orduları yenilgiye uğratan bir kadının kalbini kazandın.
Aboli yavaşça başını indirdi.
Evet, bence sen kucağında bir bebek uyutmaya hazırsın.
Hal güldü.
Eh, o halde annesiyle buluşmaya hazırlansak iyi olur.
Kaptan mürettebatı canlı iskeletlerden ibaret bir gemiyi yönetiyordu. Parasının tamamını geminin ambarında küçücük bir yer kaplayan, az sayıdaki tahta sandıklardan oluşan yükünü harcadığından mümkün olan en ucuz erzakları istemişti. Ve bu yüzden de daha limandan ayrılmadan bitlenip küflenen peksimetler, çürüyen sebzeler, ayakkabı bağcığı olarak kullanabilecek kadar sert kurumuş etler satın almıştı. O ve mürettebatı kaçaklardan oluşuyordu. Daha fazla erzak için çalışma ya da yalvarma, anında tutuklanma riskine girmeden düzgün bir limana yanaşma şansları yoktu. Henüz karayı görmeden çok önce peşlerine düşen herhangi bir gemi tarafından havaya uçurulabileceklerini hesaba katmak zorundaydılar. Kısacası kaptanın başında yeterince sıkıntı vardı. Fakat yepyeni ve başka bir sıkıntı gelmek üzereydi. Çanaklıktan gelen sesi duymadan önce bile bu kötü durumun daha da kötüye gideceğini biliyordu.
Kaptan, denizde yüzen bir şey var. Sancak baş omuzluk yönünde. Bir tahta parçasına ya da ters dönmüş bir sandala benziyor.
Kaptan başını iki yana sallayıp kendi kendine mırıldandı. Benim bunu neden bilmem gerekiyor peki? Sorusu anında yanıtlandı. Hareket eden bir şey bu. Bir adam bizi gördü. Şu anda bize el sallıyor. Kaptan yola devam edip adamı kendi kaderine terk etmek isteyen 50 çift aç gözün kendisine çevrildiğinin farkındaydı. Geminin ihtiyacı olan son şey fazladan bir boğazdı. Gel gelelim kaptan her ne kadar onuruna fazla düşkün bir adam olmasa da kötü bir insan da değildi. Alçağın teki olabilirdi ama zalim değildi. Bu nedenle doğru olanı yaparak en yakın kıyıdan yüzlerce fersah uzakta aniden ortaya çıkan bu adamı kurtarmaları için adamlarına bir sandal indirmelerini emretti.
''Üzülmeyin arkadaşlar'' diye seslendi. ''Adamdan hoşlanmazsak onu yiyebiliriz.''
Çok geçmeden en az etrafını saran mürettebat kadar zayıf, pejmürde kılıklı, yüzü güneş yanıklarıyla dolu ve orta boylu adam geminin yan tarafından yukarı çekilerek güverteye bırakıldı. Kaptan onu karşılamak için kıç güvertesinden aşağı inmişti. Adam kendi yerel lisanında konuştu.
''İyi günler bayım, kiminle tanışma şerefine nail oluyorum?''
Adam başıyla selam vererek aynı dilde yanıt verdi. ''Size de iyi günler kaptan. Adım William Pett.''
3. ayının sonu. Sayfa 35.